Ayrım 5.
Fakat araştırmacı bir çatışma içindedir. Amaçları değerlidir. Yaşamları kurtarmak, kansere bir çare bulmak, toplumsal araştırmalarda belki de savaşlara son vermenin bir yolunu bulmak istemektedir. Bu nedenle deneye zarar verme riskinin haklı görülebileceğini düşünebilir. Hiç değilse sosyal psikolojide bunun böyle olmadığını düşünüyoruz. Kendi izni ile bile bir denek, zarar verme olasılığı bulunan koşullara sokulmamalıdır. Bu ölçüt karşılandıktan sonra sorun daha belirsiz duruma gelmekte ve güçleşmektedir. Eğer kalıcı ya da aşırı değilse, deneklere biraz acı vermeye ya da onları rahatsız etmeye izin verilebilir mi? Verilebileceğini düşünüyoruz. Fakat yalnızca şu kesin kurala uymak koşuluyla. Araştırmacı önce problemi deneye acı vermeden araştırabilmenin tüm yollarını tüketmiş olmalıdır. Aynı problemin deneyi kötü koşullar altına koymadan araştırabildiği sık sık görülür. Eğer bu olanaklı ise kesinlikle yapılmalıdır. Bu olanaklı değilse araştırmada acıya ya da engellemeye karşı tepkiler araştırılıyor olabilir. Araştırmacı problemin öneminin rahatsızlık ya da zarara neden olabilecek koşulların kullanılmasını haklı kılıp kılmadığına karar vermek zorundadır. Kalıcı rahatsızlık ya da acıya neden olmayacak deneysel işlemler üzerinde durmakla birlikte birini hoş olmayan bir yaşantı içine sokmayı haklı gösterecek pek çok neden vardır. Kuşkusuz problemin ne kadar önemli olduğunu belirlemek güçtür. Fakat bu doğrultuda çaba harcanmalıdır. Böylece daha önceki bir araştırmanın tekrarı daha geniş bir problem içinde daha küçük bir nokta ya da daha önceki bir bulgunun biraz daha ileriye götürülmesi, önemli bir kuramın sınanmasından, yeni bir ilişkinin ortaya çıkarılması olasılığından ya da daha önceki çalışmaların çok daha ileriye götürülmesinden daha küçük mazeretlerdir. İşlemin vereceği rahatsızlık büyüdükçe onu kullanmak için araştırmanın önemi açısından bulunması gereken mazerette büyüyecektir. Başka hiçbir işlemin olanaklı olmadığını ve problemin de yeteri kadar önemli olduğunu varsayarak bir sonraki aşamada araştırmacı kullanılacak işlemi ve içinde kullanılacağı ortamı titizlikle ele almalıdır. İlk olarak kişinin normal yaşamında karşılaşması olası koşullara benzer laboratuvar koşulları her zaman karşılaşması olanaksız, normal yaşamda benzeri bulunmayanlara tercih edilmelidir. İğne yapılacağı tehdidi korkutucu olabilir. Fakat bu dünyada alışılmış bir olgudur. Hemen hepimiz şu ya da bu zamanda iğne olmuşuzdur. Tersine 5 saat tam bir yalıtılmışlıkla, yani izolasyonla tehdit edilmede korkutucudur. Fakat bu çok karşılaşılan bir durum değildir. İnsanların çoğu böyle bir tehditle hiçbir zaman karşılaşmazlar. Doğal durum ya da koşulların üstün yönü gerçek yaşamdaki davranışlarla karşılaştırılabilir, geçerli sonuçlar vermeleri olasılığıdır. Ahlaksal açıdan daha da önemlisi, bireyin başa çıkamayacağı ya da üzerinde kalıcı etkiler bırakacak kadar ağır rahatsızlıklara yol açmaları olasılığının daha düşük olmasıdır. Uyulması gereken kural, araştırmacının deneklerin yaşamını anlamlı herhangi bir biçimde onlara bir şeyler öğretmediği sürece ki bu her zaman bir olasılıktır. Değiştirmemesi kuralıdır. Eğer araştırmacı denekleri doğal bir koşul altına sokarsa bu belki yaşamlarında önemli bir olay olmayacaktır. Eğer durum ya da koşul doğallıktan uzaksa yaşamlarında önemli ve belki de zararlı bir olay olması olasılığı daha güçlü hale gelecektir. Bu nedenle mümkün olduğunca koşullar doğal koşullara benzemelidir. Ayrıntılar benzer olmak zorunda değildir. Fakat uyardıkları heyecan ve genel duygular benzer olmalıdır. İkinci olarak, denekler araştırmaya katılmaya gönüllü olmalıdırlar. Yukarıda belirtildiği gibi, olacakların tümünden haberdar edilmeleri gerekmeyebilir. Fakat bir deneyde ya da araştırmada olduklarını bilmeli ve özgür olarak katılma isteklerini belirtmelidirler. Diğer bir deyişle, yalnızca bilerek razı olan ya da güvendiği için razı olan denekler rahatsız edici koşullar altına sokulmalıdır. rızaları alınmamış denekler yalnızca rahatsız etme olasılıkları en düşük düzeydeki koşullara sokulmalıdırlar. Son olarak, bütün deneylerde deneklerin deneye gelirkenki rahatsızlıklarından daha fazla bir rahatsızlıkla gitmemelerini güvenceye almak için büyük bir titizlik gösterilmelidir. Bu, araştırmanın amacına, önemine, yöntemine ve benzeri ilişkin ek bilgiler verilerek ve deneklere uygun herhangi bir yöntemle güvence verilerek sağlanabilir. Son açıklama, aç parantez, debriefing, kapa parantez, adı verilen araştırma ya da deney sonunda deneklere yapılan açıklama bütün araştırmaların önemli bir parçasıdır ve deneysel işlemlerin denekleri rahatsız etmesi olasılığının bulunduğu durumlarda daha da önemli hale gelir. Bu ahlaksal belirlemeler toplumsal bilimci için küçümsenemeyecek sınırlandırmalardır. Fakat onu yasal araştırma yapmaktan alıkoymamalıdır. Yeterli yaratıcılık ve dikkatle her problemi araştırabilir ve deneklerinin özel yaşam ve sağlıklarını da koruyabilir. Ancak ahlaksal sorunlar genellikle onu çok küçük, kötü koşulların etkileri üzerinde deney yapmaktan alıkoyar. Bu, sosyal psikolojide deneysel yöntemin sınırlılıklarından biridir. Rol oynama tekniği. Deneysel araştırma yapmanın zorluğu ve bu araştırmalara ilişkin ahlaksal sorunlar alandaki bazı insanların deneysel yönteme bir alternatif önermelerine neden olmuştur. Bu gerçek deneyler yerine rol oynama çalışmalarının yapılmasıdır. Alışılmış bir rol oynama çalışmasında araştırmacı deneye bir durumu anlatır ve ona kendisini ya da bir başkasının bu koşullar altında ne yapacağını ya da nasıl davranacağını sorar. Örneğin bir denek 12. bölümde tartıştığımız Festinger ve Carl Schmitt 1959 deneyinin bir betimlemesini okur. Kendisine bir deneyin ayrıntılarıyla anlatılan bir işi yaptığı, sonra ondan bir sonraki deneye yaptığı işin çok zevkli olduğunu söylemesinin istendiği, bunun için de kendisine para teklif edildiği söylenir. Bundan sonra da ondan bu koşullar altındaki bir kişinin yaptığı sıkıcı işi sevdiğini söyleyeceğine, ne kadar inandığını belirtmesi istenir. Ya da kendisinin aynı koşullar altında yapılan işi sevdiğini söyleyeceğine, ne kadar inandığını belirtmesi istenir. Bu rol oynama çalışmasında bazı deneklere söz konusu bireye $1 ödendiği, diğer bazı deneklere de $20 ödendiği söylenir ve böylece de özgün araştırmanın koşulları tekrarlanmış olur. Sonuçta söz konusu koşullar altında kendisinin ya da diğer bir kişinin yapacağını söyledikleri şeyler verileri oluşturacaktır. Bu yolla araştırma yapmak oldukça yeterlidir ve deneysel yöntemde bulunan bazı sorunlardan kaçınılabilir. Denek kendisi herhangi bir deneysel duruma girmediği için ahlaksal sorunları yoktur. Yönergeleri deneklere sunmada ya da özgün işlemi tekrarlamada büyük bir hüner ya da beceri gerektirmez. Çünkü her şey bir kağıt parçası üzerine yazılabilir ve deneyin kuşku duyması için bir neden yoktur. Bütün süreç ya da işlem çok çabuk olabilir ve hatta büyük gruplarda bile uygulanabilir. Bu yöntemi kullanma doğrultusundaki eğilimin nedeni açıktır. Ne var ki bu tür bir işlemden elde edilen veriler psikologlar için pek yararlı değildir. Bir deneyin kendisinin ya da bir başkasının verilen koşullar altında yapacağını söylediği şeyler deneyin gerçekte yapacağı şeyler olmayabilir. Deneyi eğer kendisini o koşullar altında bulursa ne yapacak olduğunu soruyorsunuz ve insanlar bu tür tahminler yapmada pek iyi değildirler. Tipik olarak rol oynayan denekler yalnızca sonuçlar önceden belli olduğunda doğru yanıtları vereceklerdir. Davranışın ne olacağından emin olmadığımız herhangi bir durumda, yani ilginç hemen her durumda, deneklerin tepkilerine güvenemeyiz. Deneklerin tahminlerine güvenmek için araştırmacının kendisinkilere güvenmek için olduğundan daha fazla ya da geçerli bir neden yoktur. Eğer denek ne yapmış olabileceğini tahmin edebilirse büyük bir olasılıkla araştırmacı da edebilir. Hatta biraz deneyimli ise daha da iyi edebilir. Bu nedenle bir rol oynama çalışması yapma ile yalnızca araştırmacının sezgilerini kaydetme arasında rol oynama lehine çok az bir fark vardır. Fakat araştırma yapmanın anlamı araştırmacının öngörülerini sınamaktır. Doğru olduklarını varsaymak değil. Bir araştırmacının kestirmelerinin doğruluğunu peşin olarak kabul etmeyiz ve çok sayıda deneyin tahminlerinin doğru olduğunu kabul etmemiz için daha geçerli bir neden yoktur. Kaç deneye sorulmuş olursa olsun belirttikleri yalnızca tahmindir. Gerçek davranış değil. Gerçek bir durumda deneklerin nasıl davranacaklarını ortaya çıkarabilmek için onları o durumun içine sokmak gerekir. Gerçekten bir bilim olarak psikoloji ve sosyal psikolojinin temeli insanların nasıl davrandığı konusunda hiç kimsenin sezgilerine güvenmeme üzerine kurulmuştur. İnsan davranışını araştırmada bilimsel olan ve olmayan yaklaşım biçimleri arasındaki fark budur. Kendilerinin ya da başkalarının nasıl davranacakları konusunda insanların tahminlerine güvenmeye başlar başlamaz psikolojiyi bir bilim olarak ele almayı bir tarafa bırakmışız demektir. Rol oynama durumu ne kadar gerçekçi yapılırsa yapılsın, denekler gerçek durumu yaşamayıp rol oynadıkları sürece tepkileri ya da söyledikleri yalnızca tahminler olacak ve bu durumda da bilimsel veri özelliği taşımayacaklardır. İnsanların kendilerine ve başkalarına ilişkin algılarının göstergeleri olarak kuşkusuz ilginçtirler. Eğer ilgilendiğiniz şey bu ise rol oynama tekniği çok yararlı olabilir. Fakat deneklerin tepkilerinin bize bir durum içinde nasıl davranacakları değil, nasıl algıladıkları ve tahmin ettikleri konusunda bir şeyler gösterdikleri bilinmelidir. Araştırmayı tasarımlama, (desenleme). Araştırmacı bu ahlaksal sorunları göz önünde tutarak bir araştırma tasarımlamak ve yapmak zorundadır. Bu süreci bir örnek olarak şimdi bir laboratuvar deneyinin tasarımlanma ve yürütülmesini ayrıntılarıyla tartışacağız. Araştırmacının kafasında araştırmak istediği bir problem vardır. Bu problemi araştırmak için içinde bir ya da daha fazla değişkenin yani bağımsız değişkenin deneysel olarak değiştirilip düzenlendiği, deneklerin aralarında bağımsız değişken ya da değişkenler dışında deneysel başka açılardan bir farkın bulunmaması için gruplara seçkisiz olarak dağıtıldığı bir durum yaratmalıdır. İlgilendiği değişken dışında duruma ilişkin her şey gruplar için aynı olmak zorundadır. Bundan sonra araştırmacı bağımsız değişkenin ne gibi bir etki yaptığını görebilmek için bir ya da daha fazla tepkiyi yani bağımlı değişkeni ölçmelidir. Ölçmelerini deneklerin kuşkusunu en aza indirecek biçimde yapmalıdır. Yalnızca böyle davranırsa araştırmacı kendisi tarafından yaratılmış bir durumda değil, olabildiğince doğal koşullar içinde deneyin gösterebileceği tepkileri yansıtan tepkiler elde edebilir. Bağımsız değişken. Araştırma sürecinde ilk adım genellikle bağımsız değişkeni değişimlemenin belli bir yolu ya da yöntemi üzerinde karara varmaktır. Psikolog kavramsal düzeyde tanımlanmış bir değişkenle işe başlar. Örneğin yüksek düzeyde korku toplumsallıkta bir artışa yol açar biçiminde bir denence ortaya atar. Kafasında korkunun ayrıntılı bir tanımını yapmış olabilir ya da olmayabilir. Fakat değişkenin oldukça net bir görünümüne sahip olmalıdır. Korkuyu bilinmeyen bir kaynaktan acı ya da zarar beklentisinin neden olduğu bir iç duygu olarak tanımladığını varsayalım. Bu kavramsal tanım göz alıcı görünebilir. Fakat çok geneldir. Araştırmacının büyük sorunu korkuyu uyaracağı özel yol ya da yöntem üzerinde karar vermektir. Tanıma göre deneyin içinde bilinmeyen bir kaynaktan zarar beklediği bir durum yaratmak zorundadır. Fakat tanım bunun yapılabileceği özgül koşullar konusunda hiçbir şey söylememektedir. Bir değişimleme. (manipülasyon) (yolu seçme). İyi bir değişimleme ya da manipülasyon için birçok ölçüt vardır. İdeal olarak yapılan düzenleme bütün denekler üzerinde işlemeli ya da etkili olmalıdır. Yöntemin tek düze etkili olması ölçüsünde etkisi güçlü olacak, önemli ve anlamlı sonuçlara yol açması olasılığı artacaktır. Bu yüzden psikolog herkesin ya da hemen hemen herkesin korktuğu bir şeyi kullanmak ister. İkinci bir nokta, sosyal psikologların alışılmış olarak belirli bir değişkenin yalnızca varlığı ya da yokluğu ile uğraşmaktan çok onun birçok düzeyi ile uğraşmalarıdır. Bir toplumsallık çalışması büyük bir olasılıkla yüksek korku, korku yok koşullarından çok yüksek korku, düşük korku koşullarını içerecektir. Bunun iki nedeni vardır. İlki ve daha önemlisi koşulları onları korku açısından farklılaştıranı dışında bütün yönlerden olabildiğince birbirine benzer kılma gereğidir. Durumu her iki grup deneyi betimlerken hemen hemen aynı sözcükleri kullanmadığımız sürece bunu yapmak güçtür. Örneğin bir grup deneye kendilerine elektrik şoku verileceğini söyler, diğer gruba bundan söz etmezsek iki grup birçok açıdan farklılık gösterecektir. Korku, aç parantez ilgilendiğimiz değişken, kapa parantez açısından farklılık gösterebilirler. Fakat ayrıca deney ve araştırmaya ilişkin duyguları, deneyin ne hakkında olduğuna ilişkin meraklarının derecesi ve benzerleri açısından da farklılıklar göstereceklerdir. Ayrıca bir grup deneye öteki gruba olduğundan daha uzun bir konuşma yapmış olduk. Kesin olamamakla birlikte bunun önemli etkilerinin olması ihtimali vardır. Tersine her iki gruba da şok verileceğini söyleyebilir fakat şokların betimini değiştirerek şoku biri için daha korkutucu yapabiliriz. Bir gruba şokların şiddetli ve acı verici olduğunu söylerken öbürüne hafif ve acısız olduklarını söyleyebiliriz. Bu durum korku açısından farklılık yaratmayı amaçlayan birkaç sözcük dışında koşulların kesinlikle aynı olmasını sağlayacaktır. Sonra İki grubun davranışlarında gözlenen herhangi bir farklılık dış değişkenlere değil korku düzeyine yüklenebilir. Bir değişkenin varlığı ya da yokluğu ile uğraşmak yerine iki düzeyini ele almanın ikinci nedeni belirli bir içsel durumun tam bir yokluğundan emin olmanın olanaksızlığıdır. Normalde dış koşullar korku uyarmasalar bile birçok denek yalnızca bir deneyde bulunmalarından dolayı ya da her zaman birazcık korkan insanlar olmaları yüzünden korkuyor olabilirler. Benzer biçimde az önce yemek yemiş biri bile azıcık aç, 12 saat uyumuş biri bile yorgun olabilir ve benzeri. Dolayısıyla kavramsal ve pratik açıdan bir değişkeni tam bir yokluğu açısından düşünmenin pek bir anlamı yoktur. Bu nedenle daha azı ve daha çoğu açısından ele almakta yarar vardır. Deneysel işlemi seçerken göz önünde bulundurulması gereken diğer noktalar uygulanabilirliği, ahlaksallığı, yasallığı ve benzerleri ile ilgilidir. Belli ki bir deneye yapabileceğimiz ve yapmaya istekli olabileceğimiz bir işlem seçmek isteriz. Çoğu koşullarda onu bir uçakla havalandırıp ansızın motorların arızalandığını söyleyemeyiz. Bu onu korkutabilir belki ancak çoğumuz bunun araştırma ahlakına çok ters düştüğünü biliriz. Ayrıca böyle bir şey yapabilmek için gerekli kaynaklara da genellikle sahip değilizdir. Bu nedenle uygulanabilirliği bulunan ve deneye zarar vermeyecek ya da araştırma ahlakına aykırı bir etki yapmayacak bir işlem seçmek zorundayız. Bir değişimleme ya da manipülasyon biçimi seçerken bağımlı ölçümler yapma gereğini de göz önünde bulundurmalıyız. Seçilen bağımsız değişkenin manipülasyonu kabul edilebilir bazı bağımlı değişkenlere uygun olmak zorundadır. Bununla yakından ilgili bir nokta inanılabilir, çok fazla kuşkuya neden olmayacak, deneyin içinde olabildiğince kendiliğinden tepki gösterebileceği bir durum yaratabilmemize izin verecek bir değişimleme biçimi bulma gereğidir. Ahlaksal ve uygulamaya yönelik sorunlar. Bütün bu noktaları göz önünde bulundurarak araştırmacı en sonunda bir değişimleme biçimi seçer. Denekleri yılanlarla uğraşacaklarını söyleyebilir. Pek çok insan yılanlardan korkar ve bazı yılanlar tehlikelidir. Dolayısıyla bunun oldukça yüksek bir korkuya yol açması beklenir. Bu değişimlemenin sorunu tehlikeli olmadıkları sürece birçok deneyin yılanlardan korkmaması gerçeğidir. Dolayısıyla birçok denek korkmayacak ve değişimleme başarılı olmayacaktır. Kuşkusuz yılanların zehirli ya da kobralar olduklarını söyleyebiliriz. Fakat bu büyük bir olasılıkla çoğu deneklerde oldukça büyük bir kuşkuya yol açacak ve onları korkutmayacaktır. Diğer bir olasılık, denekleri bir odaya kapatmak ve binayı sarma tehlikesi gösteren bir yangın görüntüsü yaratmaktır. Eğer bu inandırıcı bir biçimde yapılabilseydi, denekler aşırı derecede korkutulabilirlerdi. Ancak ortadaki ahlaksal sorunlara ek olarak bu teknikle ilgili birçok başka güçlük vardır. İlk olarak birçok denek yangına inanmayabilir. Yangına inanılabilir kılmak ise çok pahalı bir araç, bağıran, çığlık atan insanlar, kapıları kıran itfaiyeciler ve benzerlerini gerektirecektir. Fakat en önemlisi düşük düzeyde korku ya da kontrol grubu için karşılaştırılabilir bir durum bulmanın kesin olanaksızlığıdır. Küçük bir yangının büyük bir yangından daha az korkuya yol açacağı düşünülebilir. Fakat eğer yangın tehlikeli ise denekler korkacaklardır. Ve belki de küçük bir yangında da büyük birinde olduğu gibi yanıp kül olacaklardır. Eğer ortada bir yangın yoksa koşullar birbirinden o kadar farklıdırlar ki onları karşılaştırmak güç olabilir. Kesin olan bir şey varsa o da yüksek korku, yani yangın denekleri ile düşük korku, aç parantez yangın yok denekleri arasındaki herhangi bir farkı deneklerin yaşadıkları korku düzeyine bağlamanın güçlüğüdür. Son olarak bu düzenleme durum üzerinde iyi bir kontrolü sürdürebilmeyi ve bağımlı değişkenin güvenilir ölçümlerinin alınabilmesini çok zorlayacaktır. Özde bu değişimlemeyi kullanan bir çalışmada French 1944. Kontrol edilemeyen olaylar ortaya çıkmıştır. Bir sorunu tartışmak üzere bir grup denek Harvard Üniversitesi'nde eski bir binanın en üst katındaki bir odaya alındılar. Araştırmacı odayı terk ettikten az sonra odadaki bir kapının altından duman gelmeye başladı. Az sonra denekler bütün kapıların kilitli olduğunu gördüler ve bu noktada varsayımsal olarak çok korkmuş olmalılardı. Ne var ki ya da iyi ki insanlar bu tür bir durumu genellikle sırt üstü yatarak karşılamazlar. Birçok grupta üniversite futbol oyuncuları vardı ve kapıyı kırarak deneyi bitirdiler. Diğer gruplar kapıyı kırarak dumanın geldiği gardıroba, aç parantez closet, girdiler ve duman makinesini buldular. Daha başkaları bunun bir deney olduğuna kendilerini inandırdılar ve odayı doldurmaya başlayan dumanı aldırmadan sakin sakin sorunu tartışmaya devam ettiler. Eğer araştırmacılar bunalım durumlarına tepkileri araştırıyor olsalardı bunlar ilginç sonuçlar olurdu. Ancak özgül bir bağımlı değişkeni aç parantez örgüt organizasyon kapı parantez araştırmaya çalışıyorlardı. Bir deneyin amacı bu olduğu zaman bunalım ya da kriz durumları sık sık bağımlı değişkene ilişkin verileri toplanabilmesi için gerekli ve yeterli kontrolü kurmayı güçleştirirler. Elektrik şoku. Sosyal psikolojik araştırmalarda çokça kullanılan bir değişimlemenin çoğu denekte korkuya neden olduğu, araştırmacının kolayca birçok korku düzeyi yaratabilmesine olanak sağladığı ve ayrıca deneklerin duyabilecekleri kuşkuyu en aşağı düzeye indirdiği görülmüştür. Bu elektrik şoku beklentisidir. Elektrik şoku bir ölçüde onu çok seyrek yaşamaları, bir ölçüde de çok acı verici olduğunu bilmeleri nedeniyle çoğu denek için özellikle korkutucudur. Dolayısıyla hemen hemen bütün denekler elektrik şoku tehdidinden korkarlar. Öte yandan elektrik şoku bir deneysel işlem altına sokulan deneye zarar verecek ölçüde garip ve alışılmamış bir olgu da değildir. Dahası şokun yarattığı korkunun düzeyini düzenlemek ve ayarlamak çok kolaydır. Bu şokun farklı koşullar için farklı sözcüklerle betimlenmesi biçiminde yapılır. Büyük bir olasılıkla bütün denekler birazcık korkmuş olacaklardır. Fakat bekledikleri şokun acı vericilik düzeyi arttıkça korkuları da artacaktır. Bu yolla bütün deneklere hemen hemen aynı yönergeler verilebilir. Fakat şokun betiminde birkaç sözcük değiştirilerek korkunun düzeyi kolaylıkla ayarlanabilir. Yüksek korku grubuna şunlar söylenebilir. Bu şoklar acı verecektir. Korkunçturlar.